RS Otomotiv Grubu'nun sunduğu Halit Bolkan ve Turgut Yüksekdere Otomobil Adamları hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Halit Bolkan'ı geçen haftaki yayında Manisa'da bırakmıştık. Barbaros diyecektim. Bak Manisa'da bırakmıştık. Halit şu an nerede? Neredesin şu anda?
Şu anda Girona'dayım. İspanya'da.
Girona, İspanya'dasın. Peki hani Girona'dayken hani sezona çok güzel başlamıştı ya Girona bir ara hatta liderdi Real Madrid'i, Barcelona'yı falan hepsini geride bırakmıştı ama son haftalarda bir düşüş var. Sebebini öğrenme şansın oldu mu?
Valla öğlen yemeğinde beni bekliyor yöneticiler. Bir hesap soracağım arkadaşlara. Abi ben Girona'nın futbol takımı olduğunu bile bilmiyorum ki.
Halit Balkan'ın Girona'da şu anda İspanya'da olma sebebi nedir?
Skoda'nın yeni, tamamen yeni Kodiaq modelini kullanmaya geldim buraya. Yani bu arada bu sene Skoda enteresan işler yapıyor. Normalde her otomobil firması tabii ki her modelini ortalama 6 yılda bir tamamen yeniler. 2-3 yılda bir makyajlar vesaire. Ve bunu bir sıraya koyar. Yani bu tasarım ekipleri, mühendislik ekipleri vesaire bir anda 3-5 tane modelle birden uğraşmaz normal şartlar altında. Fakat bu sene Skoda Superb'i yeniledi, Kodiaq'ı yeniledi, diğer işte Octavia'ydı, Kabik'ti, Scala'ydı bunları makyajladı falan. Böyle bir acayip bir koşturmaca içerisinde Skodacılar. Ben de işte o koşturmacadaki parçalardan, büyük parçalardan bir tanesi olan Kodiaq'ı kullanmak için Girona'ya geldim.
Kodiaq Skoda'nın D segmenti SUV değil mi? Gözümüzün önüne getirelim.
Doğrudur, evet.
Tamam hadi hatta
Aynen.
Kodiaq ayısı
Aslına
falan
bakarsan
diye.
yani en büyük otomobili diyebiliriz temel
Evet.
olarak bakıldığında. Skoda da D segmenti sonuçta. Superb de D segmenti. Ama bu tabii daha yüksek, daha görkemli duruyor. Ya Kodiaq zaten biliyorsun ismi de o büyük ayı cinsinden geliyor. Seviyordu bir şekilde Skoda böyle isimler vermeyi. Hani Yeti, hani daha kar adam diye geçer ya Yeti'de. Sonra Kodiaq, ben Grizzly bekliyorum şimdi. Belki yaparlar daha büyüğünü bunun.
Söylemişsindir sen orada onu.
Söyledim.
Artık o kadar tanıyorum ki seni.
Tabi bu
Nedir
güzel bir
otomobil
espri olarak kalacak.
nedir otomobille ilgili şeyler? Var mı kullanma şansın oldu mu şu ana
Şimdi
kadar?
oldu yani, bir ilk etabını kullandım. Şöyle söyleyeyim. Birincisi Skoda'nın öne çıkardığı marka değerleri neler diye bakmak lazım önce. İşte biliyorsun Simply Clever diyorlar kendilerine. Yani hani basitçe akıllıca, hani basit ve akıllı bir otomobil markası olduğunu söylemeye çalışır Skoda yıllardır. Peki bu ne demek? Basit burada tabii bizim anladığımız anlamda basit değil. Ama kolay kullanılan, akıllıca kullanılabilen anlamında ve böyle ilginç çözümleri vardır biliyorsun Skoda'nın, işte bagaj depo kapağı içerisinde buz çözücü gibi vesaire, veya buz kazıyıcı gibi, ne
Şemsiye
bileyim işte
gibi falan.
şemsiye yerleri gibi vesaire vesaire, böyle çok özellikleri olan ve genelde de geniş iç mekan, büyük bagaj, konforlu sürüş iddiasında bir markadır Skoda. Volkswagen grubu içerisinde konumlanması da böyle zaten. Nitekim yeni Kodiaq da aynı eskisi gibi veya diğer birçok Skoda modeli gibi bu temel iddialardan vazgeçmemiş, ama bunları elektronik desteklerle bir miktar daha yukarıya çekmiş bir otomobil. Şimdi ben sana istersen hemen ölçülerini söyleyeyim,
Lütfen.
çünkü büyümüş bir otomobil bu. 4758 milimetre bir uzunluk söz konusu. Bu da eski Kodiaq'a göre yaklaşık 6 santimetrelik uzama anlamına geliyor. Aks
6
mesafesi
santimetre
de
bayağı mesafe ya.
bayağı mesafe. Aks mesafesi de 2791. Burada çok öyle büyük bir farklılık yok, ama tabii bu aks mesafesi içerisinde iç mekanı nasıl kullandığın çok önemli. Bunu da atlamamak lazım. Şöyle söyleyeyim. Diz mesafesi Le Bidaria, daha önceki Kodiaq'ta veya Superb'de olduğu gibi, buna alışığız. Bagaj hacmi çok acayip. 910 litre. Ama tabii bu 910 litre bizim anladığımız anlamda tamamı kullanılabilen bir 910 litre değil. Çünkü bu hacmin içerisinde yedek lastiğin kapladığı alan da var. Ama Türkiye'de Kodiaq, yeni Kodiaq yedek lastikli olarak satılacak. Dolayısıyla aslında kullanılabilir hacmi, normal hacmi, tabii bu 750 litrelik hacim de gerçekten büyük bir hacim. Ama aynı zamanda hani Skoda'ya özgü bagaj kullanışlılığını arttıran da özellikler var. Mesela böyle dört parça halinde hareket edebilen bir metal çubuk var. Böylece bagajlarını sabitleyebiliyorsun vesaire gibi. İç mekan kalitesi yükselmiş, onu söylemem lazım. Ve şimdi tabii Türkiye'ye neler gelecek hemen onu söyleyeyim. Ona göre de bazı donanım özelliklerini söyleyeceğim. Mesela Türkiye'ye dört farklı donanımla gelecek ve üç farklı motorla gelecek. 1,5 litrelik TSI motor ama mild hybrid haliyle gelecek. Zaten en çok satacak olan da bu, tahmin edeceğimiz gibi. 150 beygir gücünde, torku da 250 Nm ve bu 1.5 litrelik motoru Premium, Prestige ve Sportline donanımlarıyla satacaklar. Bunun dışında 2 litre TDI var, 193 beygir. O 4 tekerlekten çekişli versiyon. Onu Prestige ve Sportline paketleriyle satacaklar. Bir de RS var. Malum Rally Sport. O sadece 2 litre benzinli TSI ile satılacak. O da 4 tekerlekten çekişli ve 265 beygir ama o yıl sonunda veya yılın başında 2025'e doğru gelecek, onu söyleyelim.
Bu diğerleri yakın zamanda mı geliyor?
Ağustos, Temmuz'da, özür dilerim. Ya Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta 3 model birden yenilenmiş olacak Skoda Türkiye ailesinde de. Yani Superb, Octavia ve Kodiaq arka arkaya gelecek. Kodiaq Temmuz'da geliyor Türkiye'ye. Ve bu donanım ve bu motorlarla gelecek. Onu da söylemiş olalım atlamadan.
Bu yaz bayağı Skoda testi yapacağız gibi görünüyor.
Evet, bu arada tabii Skoda'nın elektriklileri de söz konusu. Enyaq var biliyorsun. Hep getirilmesi bekleniyor ama Skoda üst düzeyli burada beraberiz. Onlar da biraz piyasayı koklamaya çalışıyorlar ama aynı zamanda üretimden ne kadar araç alabileceklerine bakmaya çalışıyorlar vesaire. Hani bu yıl sonuna doğru elektrikli Skoda'larla da Türkiye'de karşılaşabiliriz. Ama bu 2025'e de kalabilir. Bu henüz kesinleşmiş bir durum değil. Gelelim iç mekana. Bu arada şunu da söyleyeyim. Dış tasarımda, Kodiaq'ta ön taraf çok yeni hissettirmedi bana. Tamam, iki parçalı far vesaire şu bu işte çok daha iyi görünen bir tampon, işte daha böyle girintili çıkıntılı bir kaput falan var ama arka taraf bana daha yeni hissettirdi, onu söylemek lazım. Orada da böyle C şeklinde bir stop lambası tasarımı var ve C'nin altından iki stop lambası birleşiyor. Ama o birleştiği noktanın tamamı aydınlatılmamış durumda, onu da söyleyelim. Türkiye'de bunun detaylarına daha çok gireceğiz mutlaka seninle teste aldığımızda. Dolayısıyla o detaylara çok girmek istemiyorum ama bunu da söylemekte fayda var. Ama önemli nokta şu, daha önceki versiyon rüzgar katsayısı, hani direnç katsayısı 0.33'tü, 0.28'e düşürülmüş. Bu önemli. Yani güzel, %10'luk güzel bir geri gelme var. Bu avantaj sağlayacaktır yakıt tüketiminde ve performansta elbette. İç mekan daha kaliteli görünüyor demiştim cümlemin başında. Bir kere şunu söyleyelim. Prestige donanımından itibaren 13 inçlik bir multimedya ekranı var. Bayağı büyük. Onu söyleyelim. Giriş olan premium'da ise 10 inçlik olacak. Bu arada 10 inç bir gösterge tablosu var. Artık dijitaliz ya, hayatımız dijital ya.
Teste de anlatacak bir şeyler bırak.
Tamam ama bu kadar söylüyorum. İç mekandaki en önemli bence detay, hep biz şeyden şikayet ediyoruz ya, ya arkadaş her şeyi şu ekranlardan yapmayalım, biraz da düğmeler olsun, çevirelim, bastıralım vesaire. Evet, düğmeler var. İlk etapta baktığında klima kumandaları olarak görüyorsun. Ama bu düğmeler aynı zamanda farklı sistemleri de kontrol edebileceğin şekilde tasarlanmış. 3 tane yuvarlak düğme var. Ortadaki merkezi düğmeyi hem klimanın çeşitli fonksiyonlarını kumanda etmek için kullanıyorsun ama aynı zamanda sürüş modlarını mesela oradan seçebiliyorsun ya da navigasyonun bir takım özelliklerini oradan değiştiriyorsun gibi. Benim hoşuma gittiğini söyleyeyim. Ve tabii Skoda'da ilk defa karşılaştığımız bir özelliği söyleyelim. Artık vites kolu ya da vites seçicisi vites konsolunda değil, direksiyonun arkasında. Skoda'da ilk defa olan bir özellik bu. Onun dışında söyleyebileceklerim iç mekanla ilgili, ben Sportline kullandım bu arada. Koltukları, koltuk kafalıkları tek parça, yani ayrı bir koltuk kafalığı yok. Sportif bir koltuk tasarım var. Hoşuma gittiğini söylemeliyim. Sürüşle ilgili 1.5 litrelik TSI motor zaten bildiğimiz bir motor. Hani mild hibrit olanı da kullandık zaten diğer Volkswagen grubu araçlarda. Böyle bir gövdeyi rahatlıkla taşıyor. Yakıt tüketimi konusunda zaten kendini kanıtlamış bir motor. DSG şanzımanı da biliyoruz. Buraları Türkiye'ye bırakayım tekrar. Ama şunu söyleyeyim. Konfor anlamında evet, süspansiyon konforu zaten iyiydi daha öncekinin de. Şimdi de iyi. Sadece biraz daha hani ses yalıtımı iyi olabilir miydi? Özellikle yol gürültüsü anlamında söylüyorum bunu. Ve biraz da rüzgar gürültüsü anlamında söylüyorum. Daha iyi olabilir miydi demedim. Değil. Ve çok da rüzgarlı bir yolda kullanmadığımız halde. Burada tabii işte Audi, Volkswagen, Skoda'yı birbirinden ayrıştırırken bazı yerlerde bazı markaları daha iyi yapmak zorundasın. Skoda burada biraz daha süspansiyon konforu ve işçilik kalitesini de kendini daha iyiye götürerek tamamlamış gibi görünüyor. Ben sürekli konuşuyorum ama sen de soru sormak istiyorsan buyur sevgili Turgut.
Soru değil, hem ikinci bölümde konuğumuz var hem konum var. Süreyi doğru kullanmak tarafındayım. O yüzden dedim ya
Tabii ki.
geri kalanları İstanbul'a bırakalım diye.
Tamam. Anlaştık.
İkinci bölümde çok değerli bir konuğumuz var. Yamaha Motor Türkiye Ülke Müdürü Hakan Kaya bizlerle birlikte olacak. Motosiklet konuşacağız biraz. O yüzden heyecanlıyım.
Evet.
Ama oraya gelene kadar şu şeyi bir konuşalım. Bayramın hemen ertesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazaların kırılımları ile ilgili bir paylaşım yaptı. Onu bir senle de bir değerlendirelim istiyorum. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya demiş ki 9 gün sürük bayram tatilinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasındaki ilk 5 sürücü kusurunu mercek altına aldık demiş. Birinci
Neymiş
sırada
bunlar?
araç hızını yol ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak. Yani aşırı hız.
Bu kadar
Ve
basit.
bu
Hep
kusurun oranı
söylediğimiz şeyler hocam.
%37,3. Kazalardaki o %37'si yani aşırı hız nedeniyle gerçekleşmiş. Çok büyük bir rakam bu. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının bayram süresince olanların oranı bu.
Evet.
İkinci sırada kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak. Klasik,
Of.
klasik hani biz deriz ya kavşağa dikkatli gireceksin. Ayağını
Tabii.
gazdan gözünü telefondan çekeceksin.
Aynen öyle.
Üçüncü sırada şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak.
Abi işte sinyalsiz atlıyor birilerinin önüne.
Hatalı sollama,
Yani
sinyalsiz takip
hatalı
mesafesi
sollama.
vesairesi.
Tabii.
Dördüncü sırada aslında takip mesafesi arkadan çarpma %9,4. Takip mesafesi problemi.
Genelde de bu ben otoyolda da mesela bayram trafiğinde gözledim. 3-4 araçlık zincirleme kazalar bayağı sık oldu. Ya bu da tamamen konvoy sürüşlerde hep söylüyoruz ya. Konvoy sürüşleri sırasında herkes aynı hızda gittiği için bağıl hız sıfır gibi hissediliyor. Yani sanki hiç gidilmiyormuş gibi. Ve dolayısıyla bütün otomobiller birbirine gittikçe yaklaşıyor. Halbuki o anda saatte 100 km hızla gidiyorsun. Yani en azından 3 saniyelik ara bırakman lazım ya da 50 metre bırakman lazım. Ama 10 metre, 5 metre
Evet.
mesafeyle takip ediliyor ve ondan sonra da kazalar oluyor maalesef.
%7,9 oranında son sırada 5. sırada da dönüş kurallarına uymamak var. Burada bir minik örnek vereyim. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan çıkıyorsun. İlk
Evet.
ışıklarda şöyle bir şey var. Sola dönülmez var. Tamam mı? Getirdin o gözünün önüne. Abi
Tabii.
fix her gün. Ya buradan yaklaşık bir 200 metre ileride de bir göbek var. Oradan dönüp gelmen gerekiyor. Her akşam istisnasız orada sola dönmeye çalışanların trafiği felç etmesi durumu var. Ve her akşam arkadan gelenlerin yaşadığı bir kaza durumu var. Çok net dönüş kurallarına uymamak %7,9 kaza, ölümlü ve yaralanmalı kaza sebebi.
Hiç de azımsanacak bir rakam
Değil
değil bu
tabii
arada.
canım. Çok basit bir
Değil
kural.
yani.
Yüzünden %7,9 yani.
Kurallar insanlar için ama insanların bazıları bunun farkında değil.
Maalesef.
Yani maalesef. Ya ben şeyde gördüm. Ters yolda gidenler vardı hatırla. Bayram süresince,
Var.
bayram sonrasında. Ya 3 şeritli yola ters yöne nasıl girersin ya? Hani anlamaya çalışıyorum, anlayamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum yani.
Mesela aşırı hızla ilgili şeyler işte biz bu hafta sen de ben de paylaştık. Hatta yanlış anlaşılmalara neden olan bir sürü şeyler de sosyal medyada
Evet,
yaşadık. Onları biliyorsun. Hani sanki
evet.
kazayı yaptıran benim.
Hiç.
Onunla ilgili şeyi paylaşan hani evet paylaşıp yorum yapıyorsun. Bunu bir şey geldi mesela bu fotoğrafı kaldırmanızı istiyorum falan. Sebep
Niye kaldırıyorsun ki? Anlamadım yani.
falan. Böyle şeyler var.
Allah
Hani
Allah.
trafikle ilgili galiba biz seninle Don Kişotluk yapıyoruz ikimiz.
Uzun bir zamandır yapıyoruz
Yani
üstelik.
uzun
Yeni
zamandır
de değil
aynen.
yani.
Aynen öyle bir Don Kişotluk yapıyoruz. Ama bu Don Kişotluk hani bir yere kadar bir yerden sonra da artık böyle ya yapmasak mı diyorum ama sonra gördüklerim karşısında diyorum ki hani ben bunu yazmalıyım, konuşmalıyım, anlatmalıyım. Yani öbür türlü inanılmaz şekilde can kaybı yaşanıyor maalesef. Maalesef yani.
Bu kafayla can kayıpları durmayacak zaten. Yani bu mantıkla durmayacak. Çok belli. Ama bunu hep de biz söyledik şimdiye kadar. Yani bu üç...
Aşırı hız abi yapmayın. Adam diyor ki sana ne yazıyor ya? Sana ne?
Evet, sana ne yazıyor? Sana ne yazıyor?
Sana ne?
Yani keşke sadece bir kaza yaptığında kendin ölsen. O zaman bana ne hakikaten? Ama sen başkalarını öldürüyorsun kardeşim yani. O riski, yani başkalarını öldürme riskini ortaya koyuyorsun. O ben de olabilirim o yoldaki. Ya o böyle bir şey nasıl kabul edilebilir? Ya böyle bir
Bu
mantık olabilir mi?
hafta yaşanan bir tane kaza vardı işte BMW ile Tofaş'ın kafa kafaya kazası. Yani ortada neredeyse Tofaş'ın
O ben ne
ortaya
linç edildim orada? Ne
tabii.
linç edildim orada? Oh, yani.
O kazada hani konuşulan şey evet trafiğe çıkan araç sayısı. Ben de onunla ilgili dedim ki yani insanlar artık daha güvenli otomobil kullanmalar. Bak o kazadan çok bağımsız konuşuyorsun. Hani daha güvenli
Ya benim
olmalı
o kazayla,
kullanmalılar.
ya enteresan olan şu, benim yaptığım teknik bir açıklama, tamam mı?
Ağır
Bana gelen
otomobil şey hafif
tepkiler,
otomobil çarpışmasında ne olur?
evet,
Okudum bazen
eski
dikkat et.
hafif, ağır yeni, yani bunun sonucu değişmez. Orada hangi sürücünün hatalı olduğu olmadığı yazmıyor. Ben hiçbir şekilde o kazayla ilişkili hani şu suçlu bu değil demedim. Öyle bir şey de yok. Ya tamam, bazılarının canı yanıyor, farkındayım. Ama biraz da okuduğunu anla kardeşim ya. Onunla bir alakalı bir şey değil ki bu.
Benim de yaptığım paylaşımda işte
Yani.
Tofaş'ı yerden yere ödedim. Dedim ki Tofaş konusu değil bu. İnsanlar güvenli
Değil.
otomobile ulaşma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bence ÖTV kaldırılmalı. Bir tanesi de şey demiş.
Evet.
ÖTV kaldırırsa yollardaki araç bilmem ne olacak, haberin var mı? Yani o da benim de sorunum değil. O da devletin sorunu. Belediyelerin sorunu,
Evet.
onun sorunu, bunun sorunu. O yolları da organize edecek. Ama bunun birisi de şey yazmış, çok güzel. Yani sen şey mi diyorsun kardeşim yazmış. Hani et fiyatı ucuzlamasın, herkes et yer. Herkes iyi otomobil
Ha.
alsın tabii ki.
Evet yani.
Ve
Allah Allah ya.
orada çok eleştirdiğim bir yorum vardı gelen yorumlar arasında. Herkes şunu istemiş. Ya keşke devlet ucuz araba üretse. Ben dedim ki neden? Neden abi? Yunan'daki, Bulgar'daki, Azeri'deki, Gürcü'deki adamın kullandığı otomobili ben niye kullanamayayım? Hani niye ben hep küçük böyle basit araba üretse keşke devlet falan. Hayır ya. Ben de otomobilleri kullanayım istemiyor insanlar.
İşte
Hayır,
zaten
bizim bunu
problemimiz
talep
bu.
etmemiz lazım. Biz o otomobile ulaşabilmeliyiz. Biz o güvenli otomobilleri biz de kullanabilmeliyiz.
Bu arada bana bir tane de yorum şey olarak geldi. Bu mantıkla işte o zaman hiç kimse motosiklet kullanmasın. Motosiklet kullananlar bu riski zaten şeyinde olması lazım. Yani onu biliyor olması lazım zaten.
Hadi motosiklet konuşalım
Böyle
ama
bir dünya yok.
burada Hakan Bey de yayına katılmak için bekliyor. Burada minik bir
Tabii.
bilgilendirme de yapayım. Halit Bolkan'ın ve benim sosyal medya hesaplarında yeni bir seriye başladık. Bu hafta lastiklerle ilgili başladık. Çok yakında servise teknik konularla ilgili merak ettiğiniz ki bu hafta şeyi paylaştık mesela. Patlak lastikle yola devam edersen ne olur?
Ne olur?
Gibi. Bir takım
Evet.
teknik bilgileri de paylaşıyor. Hatta video olarak anlatıyoruz. Reels ve Shorts olarak da paylaşıyoruz. Halit'in ve benim sosyal medya hesaplarımı hem Twitter hem Instagram'ı takip ederseniz oradaki o bir dakikalık filmlere de kısa sürede ulaşma bilgilendirme şansınız olur. Hadi şey de söylemeyelim. Yani lastik patlarsa üzerine gidersen ne olur da izleyenler oradan görsün. Kısa bir ara verelim. Dediğim gibi aranın ardından değerli bir konuğumuz var. Yamaha Motor Türkiye ülkemizdir. Hakan Kaya bizlerle birlikte olacak. Şimdi bir araya aranın ardından otomobil adamlar devam edecek. Otomobil Adamlar'da ikinci bölümdeyiz. Çok değerli bir konumuz var. İlk bölümde de söyledik. Motosiklet konuşacağız bugün. Yamaha Motor Türkiye Ülke Müdürü sevgili dostumuz Hakan Kaya bizlerle birlikte. Hakan Bey hoş geldiniz.
Merhaba, iyi yayınlar.
Hakan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
Teşekkür ederim, hoş bulduk. Halit Bey sağ olun, sizler nasılsınız?
Valla iyidir işte bir hani koşuşturmaca içindeyiz hepimiz malum. Havalar da güzelleşmeye başladı. Tabii motosikletler de
Evet,
garajlardan
kendimize
çıkmaya
motor alsak mı diye
başladı.
düşünmeye başladık. Zaten şey gibi, bahar gibi, her bahar düşünülen şey aslında bu.
Bu arada hani ben
Evet.
20 yaşına kadar motosiklet kullanmış biri olarak o günleri çok özlediğimi söylemeliyim. Ama işte artık bilmiyorum
Yani
yaştan mıdır
dört tekere
nedir?
tutku aslında iki tekerden geliyor yani.
Tekerlekli her şeye tutkum var, onu söyleyebilirim.
Eyvallah.
Ama en iyi kullandığı şeyi söyleyeyim size, market arabası.
Onlar böyle hiç yakmıyor gibi gözüküyorlar ama kasada
Çok çok
yakıyorlar
bildiğiniz, siz de biliyorsunuz
yani.
mutlaka.
Gayet enerjik başladık.
Evet.
O zaman direkt soruyla başlayalım mı? Türkiye'deki motosiklet pazarının durumu ne? Hani böyle bir şey var ya, herkes motosiklet peşinde, motosiklet bulunamıyorsa gerçekten öyle mi? Pazarın durumu ile ilgili bir başlayalım mı?
Olur, başlayabiliriz tabii ki. Yani pandemi ile beraber çok ciddi, ciddi demek bile bir hafif kalıyor aslında. Anormal bir büyüme var pazarda. 300 bin lira falan konuşurken işte 2019 sonlarında 2020 ile beraber başladı işte bu aslında bir tırma. Aslında tam anlamıyla 2021 ile başlayabiliriz diyeceğiz ve 20'de böyle bir hazırlık oldu diyeyim. Kısıtlamalar işte ham maddedeki tedarindeki problemler diyeceğim. Zaten biliyorsunuz bir çip krizi denen bir olay zaten onun öncesinde de vardı. Çip deyince hep otomobil akla geliyor ama bugün motosikletlerde de bir otomobilde olan elektroniğin tamamı var. Yani bir klima hariç arabada olan her şey motosiklette de var ki motorcunun kliması da rüzgardır zaten. O da bir zahmet
Tabii.
olmayı versin. Onun haricinde efendim sensörler, cruise kontroller, adaptif bilmem neler ne bileyim ya, aklınıza ne geliyorsa yani. Bunların her biri bir yonga, bir çip. Dolayısıyla zaten genel bir şey vardı. İşte bu pandemiyle beraber bu biraz da katlanarak gitti. Genel ham madde tedarindeki sıkıntılarla beraber. Tabii bizim yaşadığımız ülkemize özel durum ne? Bütün Avrupa'da, dünyada işte bu özellikle online alışverişin pandemiyle beraber tetiklenmesi orada işte o bir ufak kategorilerde ciddi bir talep oluşturdu ama ülkemizde içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar nedeniyle, bu negatif faiz politikası nedeniyle öncelikle bir böyle araba gibi aynı bir yatırım amacına dönme gibi bir durumu oldu. Akabinde yatırım amaçlı alan insanların bunu kullanmaya başladıklarını gözlemledik. Diğer taraftan artan akaryakıt fiyatları ve otomobil fiyatlarının özellikle genç yani yeni jenerasyon, yeni mezun işte doktor, mühendis vesaire yani böyle hayatın şeyini atlayan insanlar için ulaşım maliyetlerinin çok pahalı hale gelmesi motosikleti bir seçenek olarak ortaya çıkardı. Yine toplu taşımaya binmek istemeyen, o trafikte, kalabalıkta, sıkışmışlıkta yaşamak istemeyenler için de bir ayırt edici bir ürün olarak ortaya çıktı. Bunlardan dolayı tabii talepte bir patlama oldu. Bütün markalar, bütün kategoriler bazında. Bir hobi olarak da genel bir ilgi artışı da oldu. Sadece ihtiyaca binaen değil. Ancak bir tedarik olarak tabii buna karşılık verilemedi. Özellikle biz ne yazık ki yani hani Yamaha olarak tedarik konusunda iyi bir sınav veremedik. Bunun farkındayız. Bunu da zaten söylüyoruz. Bu konuyla ilgili de zaten bütün hani müşterilerimizden her fırsatta da ben özür diliyorum. Ama özellikle son zamanlardan bu 2024 yılının başı itibariyle tedarimizde ciddi de bir düzelme var. Bir önceki yıllarla karşılaştığımızda çok daha iyi ve giderek iyileşiyor ve daha da iyileşecek. Ancak öyle bir hale geldi ki yaklaşık 3 yıllık birikmiş bir talep var dışarıda. İnsanlar bekliyorlar ve pazarın ne kadar derinliği olduğunu henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla doğru bir planlama yapmak, doğru bir tedarik yönetimi bu şu içinde bulunduğumuz dönemde çok zorlanıyor. Ama ben 24 yılının birçok manada bize eşit tutacağını söyleyebilirim. 25-26 ilerleyen yıllarda daha iyi de olacak inşallah. Yani tedarimiz giderek daha da iyileşiyor. Güzel şeyler de görüyor olacağız.
Peki şimdi
genel olarak hani çok hızlı girdim ben. Çok detaylara girmedim ama.
Evet estağfurullah ama anladığım kadarıyla böyle hani otomobilde geçen yıl malum 1 milyon 200 binin üzerinde bir satış oldu. Motosiklette pek geri kalmadı değil mi?
Ya şöyle söyleyeyim. Geçen sene 957 bin zaten gerçekleşen 0 kilometre motosiklet tescil bu TÜİK yani resmi veri bu. Geçen senenin Eylül ve Ağustos aylarında Cumhuriyet tarihinde ilk motosiklet tescil adeti otomobil tescil adetini geçti. Yani 105 bin, 110 bin bandına falan geldi.
Ki otomobilin de rekor kırdı aylar onlar.
Yine tabii yine otomobil de yine yanlış hatırlamıyorsam 100 bin civarlarında evet. Bir adette de motosiklet kıl payı öyle şöyle diyeyim yani geçmiş oldu. Etkileyici diyeyim.
Bence de etkileyici yani milyon konuşulan bir duruma gelmiş motosiklet. Peki Yamaha bu pazar içerisinde nerede? Ya biraz da Yamaha'yı kısaca bize tariflemenizi istiyoruz çünkü motosiklette çok fazla marka var. Hiç duymadığımız markalar yani da Türkiye'ye geldi. Ama Yamaha'yı biz hem flütlerden biliyoruz hem motosikletlerden.
Ya doğru aslında doğru biliyorsunuz çünkü zaten marka ilk kuruluşu itibariyle zaten müzik yani biliyorsunuz.
Evet.
Müzik enstrümanları üzerinde. Daha sonra motosiklet sektörüne giriyor. Tabii çok büyük bir marka bu arada Yamaha. Sadece müzik enstrümanı veya motosiklet de üretmiyor. Yani inanılmaz bir ürün yelpazesi var. Tabii bu 1 milyonluk pazar, ben artık 1 milyon diyorum 957 ama ben 1 diye telaffuz ediyorum. Tabii birçok markanın veya yatırımcının müteşebbisinin ilgisini çekti. Dolayısıyla da yeni oyuncular da bu sene itibariyle girmeye başladığını görüyoruz. Yamaha üzerine gelirsek biz zaten marka olarak hiçbir zaman adetle boğuşan ya da bir satış adetini yakalamanın mücadelesini veren veya pazarda işte şu numaradayız, şucu olduk, birinci olduk, beşinci olduk, üçüncü olduk böyle şeylerle biz hiçbir zaman zaten motive olan bir marka olmadık. Pazarda kendine has, özgü konumu olan, daha çok satış sonrası kaliteye önem veren ve bu manada iş alanını geliştirmeye yönelen bir marka olmaya çalışıyoruz. Burada da daha yapmamız gereken çok şey var. Henüz daha hayal ettiğim noktada değiliz. Ama biz önceliğimizi daha çok müşteri memnuniyetine veriyoruz. Bu şekilde pazarda bir konumlanmamız var. Özellikle sahip olduğumuz ürün gamlarına baktığınız zaman insanlar yani markadan ziyade artık modelleriyle hitap ediyorlar. Yani işte X-Max dediğimiz bir ürün var. İnsanlar Yamaha'm var demiyor. Yani X-Max'im var diyor veya evet. N-Max'im var diyor. Artık yani model ismi markanın önüne geçmiş modeller var. Piyasada ikinci el çok güçlü bir markadır. Yani bugün Yamaha'nın hangi modeli olursa olsun satmakta veya satın almakta hiçbir zaman problem çekmeyeceğiniz bir markanın olarak söyleyebilirim. Güvenli
Bu
temsil
arada
ediyoruz. Evet.
Bu arada XMAX deyince XMAX Maxi Scooter segmentinin yaratıcılarından biri bildiğim kadarıyla. Yanlış mı biliyorum?
İlk aynen.
Evet.
Aynen ilk scooter. Onunla beraber işte T-Max, onun bir üstü olan T-Max ile beraber zaten Yamaha şöyle söyleyeyim, sadece scooter değil, şu an mevcut pazardaki CC segmentini de oluşturan markadır. Yani 2015'te bu MT serisiyle gelen işte 700 ve 900 CC'lik üretim, Yamaha'nın üretimleri sonucunda rakip markaların benzer CC'de üretimle Yamaha'nın karşısına geldiklerini görüyoruz. Dolayısıyla o manada da yani bütün markaları sürükleyen öncü bir marka olduğunu da söyleyebilirim.
Trend belirleyici yani.
Aynen, aynen, kesinlikle.
Peki bu Türkiye'nin kadınlara bedelsiz sürüş eğitimi vermesi Yamaha Türkiye'nin. Bununla ilgili bizi bir bilgilendirmişsiniz. Çünkü kadınların daha çok motosiklet kullanmana yönelik bir sosyal sorumluluk projesi gibi duruyor aslında.
Evet, bu bizim tamamen hiçbir kar amacı gütmeden sadece kadınlarımıza yönelik, sizin de altını çizdiğiniz üzere markamızın Türkiye'ye özel bir sosyal sorumluluk projesi. Biz marka olarak burada başı çektiğimizi söyleyebiliriz. Kadınların daha çok sosyal hayatına daha çok tutundurulması, daha çok işte motosiklet vesaire, burada artık cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak biz marka olarak burada kendimize misyon edindik. Sadece tabii ki hani kadınlara ücretsiz eğitim, motosiklet eğitimi değil, biz aynı zamanda R25 dediğimiz model özelinde Türkiye Motosiklet Federasyonu ile beraber resmi R25 Kadınlar Kupası'nın projenin aynı zamanda sahibiyiz. Dolayısıyla kadınlara olan desteğimiz sadece ücretsiz motosiklet sürüş eğitimi değil, onların bu alanda da daha çok katılımcılığının artırılmasına yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Yani yamansürüşakademisi.com.tr'ye girerek YRA diye bir site yapıyoruz. Oradan kadınlarımız ücretsiz olarak kayıtlarını yaptırabilirler. Arkadaşlarımız vakti geldiğinde kendileriyle ücretsiz eğitimler üzerinde temasa geçeceklerdir.
Bir kere daha söyleyelim mi, onun altını çizelim? Nereden başvuru yapacaklar? Evet.
YRA, yani Yamaha Riding Academy diye biz söylüyoruz. Hı-hı. Zaten Google'a yazdığınız zaman direkt çıkacaktır. Oradan direkt web sitesi üzerinden başvurularını yapabilirler. Zaten bu yaklaşık 2 senedir olan bir uygulama. Yani yeni başlattığımız bir şey de zaten hali hazırda süre gelen bir uygulama. Ve yapmaya da devam ediyoruz ve ediyor olacağız.
Anladığım kadarıyla çapını daha da büyütmek istiyorsunuz bu uygulamanın. Yani yollarda daha
yani
fazla
çok olumlu
kadın sürücü istiyoruz diyorsunuz motosiklet üzerinde.
Kesinlikle, ve yani uygulamayla ilgili de çok başarılı, yani çok pozitif geri bildirimler de alıyoruz. Dediğim gibi hiçbir kar amacı gütmeden ve her geçen sene de kursiyer sayısının da arttığını görüyoruz. Böyle olumlu feedbackler alınca da sizde bu yatırımın devamlılığı özelinde daha da hevesleniyorsunuz. Demek ki diyorsunuz doğru bir şeyler yapmışız, fayda ediyoruz ki o zaman devam ediyoruz diyoruz. Dolayısıyla dediğiniz doğru.
Harika. Peki son olarak ben şunu sormak istiyorum. Bir de hayatımızda en azından otomobil tarafında
benim sorumu aldım ben. Çünkü otomobilde o kadar çok elektrikli konuştuk ki motosikletli durum ne diyecektim ama
bunu,
Halit benden
bunu,
önce
bunu
aldı.
Bunu kaptırmam.
Peki tamam.
Elektrikli mobilite konuşuyoruz. Otomobillerde elektrikli otomobil konuşuyoruz ama motosiklet tarafında da elektrikli mobiliteye yönelik çözümler var. Ve sizde de var. Biraz bu tarafı da bize anlatabilir misiniz? Yani elektrikli motosiklet tarafında neler oluyor?
Hakan Bey anlatmayın. Aynı soruyu ben de soracağım. Bana anlatırsınız.
Ya şöyle söyleyeyim, tabii ki şimdi motosiklette ya elektrikli bir taşıt, yani bu ister motosiklet olsun ister otomobil olsun, burada biliyorsunuz bunun başarısını etkileyen tek ve yegane faktör batarya ve evet, onun teknolojisi. Yani ne kadar sürdürülebilirliği, ne kadar kesintisi sağlarsanız menzil o kadar uzun oluyor ve bu o kadar çok ihtiyaca hitap ediyor. Motosiklet kaplamış olduğu kütle, yani hacim itibariyle büyük, çapı belli bir taşıt ve dolayısıyla bu taşıtın içerisinde koyabileceğiniz bataryanın büyüklüğü de belli. Otomobil gibi 400-500 kiloluk bir bataryayı koyabileceğiniz bir alan yok. Dolayısıyla menzili de öyle 800-900 kilometrelere getirebileceğiniz bir kapasitesi de söz konusu değil. Ancak Yamaha olarak tabii ki biz yaklaşık yandan 10 sene evvel zaten bir elektrikli motosiklet üretimimiz vardı. Ancak trend o tarihte burada olmadığı için çok ilgi görmemişti. Hali hazırda ancak ürünlerimiz var. elektrikli Neos dediğimiz yani 70 kilometreye kadar menzili olan 50 cc segmentinde yani yasal kısıtlamadan dolayı 45 kilometre hızla sınırlandırılmış olan bir ürün. Bu ürünün kapasitesinden kaynaklanmıyor. Yani yasal sınırlama bu. Bunu otomobil cebinizdeki B sınıfı otomobil ehliyetiyle anında kullanabileceğiniz bir ürün. Diğer taraftan elektrikli mobilite ile ilgili çözüm önerilerimiz sadece Neos'la sınırlı değil. Yakın zamanda, çok yakın bir aralıkta e-bike dediğimiz yani elektrikli bisikletle ilgili ürünlerimizi de ben bu vesileyle ilk sizin aracılığınızla hatta duyurmuş olayım. Yakında Türk tüketicisinin kullanıcısına sunuyor olacağız. Burada da yine 80-90 kilometreye kadar uzanan menzillerle beraber yani Avrupa'da yıllık 5,5-6 milyon adet satışın olduğu bir elektrikli bisiklet dünyasından bahsediyoruz. Bunun yani Türkiye'de de zaten bu ürün farklı markalar bu ürünün ticaretini yapıyorlar ama Yamaha olarak biz burada tabii ki mobilite odaklı daha farklı ürünlerle pazarda yerimizi almayı hedefliyoruz bu yıl içerisinde.
Biz daha çok motosiklet konuşacağız ki bu arada dinleyiciler içerisinde de mutlaka şey çok fazla var. Abi şunu da sorsanız da bunu da sorsanız da soruları çok daha fazla geliyor ve gelecektir. O yüzden ben müsait olduğunuz bir dönemde bir de böyle YouTube'da bir canlı yayın yapalım. Canlı canlı soruları da yanıtlayalım isterim. Çünkü hala daha çok soru var gerçekten gündemde. Dediğim gibi dinleyiciler içerisinde de sorusu olanlar vardır. Böyle bir yayına da bizimle katılır mısınız diye sorsam.
Valla çok memnun olurum çünkü piyasada gerçekten çok hani yanlış bir bilgilendirme var. İşte bu özellikle ürünlerin bulunumluğu ile ilgili işte fiyatlama deforme olmuş fiyatlama mekanizması ile ilgili müşteriler nezdinde yanlış anlaşılma ya da tepkiler oluyor. Ben de sizlerin aracılığı birinci ağızdan bu konuları açıklama fırsatı bulmuş olurum.
O zaman bizi dinleyenlere de söylemiş olalım en azından. Yakın bir zamanda Hakan Bey'le bir de YouTube'da canlı yayın yapacağız. Orada da birebir dinleyicilerden, izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayacağız. Halit var mı sorun?
Valla sorum yok ama hani benim motosiklet ehliyetim yok. Fakat böyle giderse almak için uğraşacağım. Kadınlara evet bir eğitim veriyorsunuz. Erkeklere eğitiminiz var mı?
Tabii ki ama onlara ücretli.
Olmadı şimdi bak.
Peki belli kilonun üzerinde olanlar ücretsiz olabilir mi mesela hani bizim gibiler?
Arz ve talebe göre bir şeyler yapabiliriz ama Halit Bey her zaman başımızın tacı.
Çok yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hakikaten bir gün o eğitimi de almak isterim. Biraz hani mutlaka ki ben çok unutmuşumdur motosiklet kullanmayı. Hiç olmazsa hatırlarım.
Tabii. Biz zaten şöyle söyleyeyim yani motosiklet ehliyetiniz olsa dahi motosiklet yıllardır motosiklet kullanıyor olsanız dahi gelip bir ileri seviye şimdi orada seviyeler var yani işte tabii. Başlangıç seviyesi birinci seviye seviye iki dolayısıyla biz herkese öneriyoruz yani hiç kim bu şey gibi otomobil gibi düşünün yıllardır otomobil kullanıyorsunuz ama bir ileri seviye eğitimi aldığınızda anlıyorsunuz aslında ne kadar profesyonel olduğunuzu. Tamam. Dolayısıyla hani kesinlikle tavsiye ederim.
O zaman Halit Bey de size otomobille ilgili ileri sürüş eğitimi versin. Böylece şey olmuş olur.
Eşitlenelim.
Eşitlenmiş olur.
O zaman size. Ücretsiz olur işte. O zaman ücretsiz olur.
Tamam anlaşmayı yaptık.
Hakan Beyciğim çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki günlerde de yine motosiklet konuşmaya devam edeceğiz. Ve her motosiklet konuştuğumuzda da umarım bu programda bizlerle birlikte olursunuz. Çok teşekkür ederim. Ağzına
tabii
sağlık.
Ki,
çok
sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim.
Hakan Bey, anlaşmamızı imzaladık. Çok teşekkür ediyorum her şey için. En kısa zamanda görüşmek üzere diyorum.
Rica ederim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Sevgiler. Sağ olun.
RS Otomotiv Grubu'nun sunduğu Halit Balkan ve Turgut Yüksekler Otomobil Adamları son bölümdeyiz. Halit öyle bir coşkulu bir bölümden sonra son bölüme geçtik ki sanki durmasaydık da devam etseydik gibi durum var yani Hakan Bey'le.
Aynen. Çok son keyifli sohbetti.
Son bölümde şeyi soracağım sana. BYD beklenen plug-in hibritini tanıttı.
Evet zaten biliyorsun BYD
tanıttı derken aslında Türkiye pazarına biri. Sundu. Aslında zaten otomobili biliyorduk da sundu. Türkiye pazarına sundu.
Aynen. Kısmetsiz markalardan biri Türkiye pazarına elektrikli otomobillerle tam girdiler. Bir anda o meşhur tebliğ yayınlandı. Şimdi mecburen onlar da otomobil getirebilmek için plug-in hibrit tarafına döndüler. Ve BYD Seal U DMI diye böyle uzun bir ismi var. Plug-in hibrit bir motor yani bildiğimiz normal full hibritlerden biraz daha ileri teknoloji ve elektrikli otomobiller gibi bataryası dışarıdan şarj edilebilen bir hibritten bahsediyoruz. Yani bir benzinli motor var, bir elektrikli motor var. Normal hibritlerden, full hibritlerden daha büyük kapasiteye sahip bir batarya var. Ve bu bataryayı dışarıdan normal prizden şarj edebiliyorsun. Dolayısıyla elektrikli otomobil olarak kabul ediliyor zaten Avrupa'da da plug-in hibritler. Şarj edilebildikleri için grizden. Bunu söyleyelim. Hı hı. Bu fiyatı çok ilgi çekti, onu söyleyeyim hemen. Çünkü normalde plug-in hibrit otomobiller hem benzinli motor hem elektrikli motor hem de nispeten büyükçe bir bataryaya sahip olduğu için ve dışarıdan şarj edilebilir teknolojisine sahip olduğu için üretim anlamında pahalı otomobiller. Dolayısıyla satış anlamında da pahalı otomobiller. Ve o yüzden de Türkiye'de çok fazla bugüne kadar alıcı bulamayan bir teknolojiden bahsediyoruz.
Çünkü pahalıydı.
Fakat evet, lansmana özel 2.090.000 liralık bir fiyat açıkladı BYD Türkiye. Şimdi bu boyutta bir otomobil için bu fiyat insanlara makul geldi.
Bu arada otomobilin D segmenti olduğunda
söyleyeyim. D segmenti. Tabii. Aslına bakarsan şöyle söyleyebiliriz. Donanımlı bir C SUV fiyatına bu otomobili satışa sundular. Bu yüzden de bize, sana da bana da çok soru geliyor. Kısa detaylarını söyleyeyim.
Benim yönlendirdiğim hani bence konuştuğum, referans verdiğim arkadaşım iki tanesi sıraya yazıldı bile bu hafta.
Muhakkak
yani. Otomobili beğenmişler de çünkü hani birebir görüp de dediler ki abi tamam çok güzel bir otomobil, biz hani niyetlendik. Evet. Kalacağız ama hani bana şeyi sordular, ben testini yapmadım hani performans olarak bilmiyorum ama
ben de bilmiyorum. Ben de
gayet iyi görünüyor.
Ya şimdi 1.5 litrelik bir benzinli motor var. Bir tane 145 kW'lık elektrikli motor var. İşte ve ilginç olan bataryaya, ki BYD'nin kendi teknolojisidir, Blade batarya diyorlar. 8 yıl 200 bin kilometre garanti sundukları bir batarya var. Bataryanın kapasitesi 18.3 kWh. Biliyorsun normalde full hibritlerde 1 kWh olur.
Benzin motorun yukarı. Şeyi ne? Beygir gücü?
Şimdi 72 kW diyor, işte yaklaşık 90 beygirlik bir motor diyebiliriz.
O sanki yani. Bir tık küçük kalmış ama.
Ama şimdi bak, birlikte çalışan bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani benzinli ve elektrikli motorlar birlikte çalışabiliyorlar. Senin gaz pedalı açına göre. Dolayısıyla benzinli motorun çok güçlü olması gerekmiyor. Yani normalde yaklaşık 200 beygirlik motor birlikteliğinden bahsediyoruz burada. Mesela saatte 100 kilometreye hızlanması 8.9 saniye.
Yani
hiç fena değil. Gayet iyi. Ama önemli olan nokta ne biliyor musun? WLTP normuna göre karma kullanımda 100 kilometredeki yakıt tüketimi 0.9 litre. 1 litrenin altında.
Şaka gibi diyorsun.
Ha, bunu yakalayabilir misin? Çok özel şartlarda yakalarsın.
Ya 2 litre olsun.
Ama şöyle bir şey var. Ya, tabii şöyle söyleyeyim. Bu otomobilin bataryasını şarj edersen priz üzerinden ve sadece elektrikli olarak 80 kilometre sürüş menzili veriyor sana. Şöyle hayal et, İstanbul içerisinde günde evden işe, işten eve 50 kilometre gidiyorsan çok aşırı hızlanma isteğinde bulunmadığın müddetçe hiç yakıt tüketmeden bile kullanabilme şansın var.
Ya bir depo bir sene yeter gibi. Aynı yerde.
Abartma ya.
Benzin küf tutuyormuş yani, içeride.
Yani dediğin gibi 2-3 litre ortalamalarla çok rahat kullanılabilir şeyler evet. Şimdi gibi görünüyor. Gelsin deneyeceğiz elbette.
Evet.
Ve hani bu açıdan baktığın zaman aslına bakarsan aynı zamanda Skoda Kodian'da rakibi. Çünkü uzunluğu 4775 mm. Aşağı yukarı aynı boydalar.
D-segmenti yani. Hani.
Evet.
Aslında yani bizim hani merak ediyorum. Daha önce seninle konuşmuşsun ya, Honda'ların vesairenin plug-in'lerini getirdiklerindeki şey var ya, hibritlerini. Hani 3 milyonlar seviyesindeydi. Aslında hani
onlar bir de plug-in değil, düşün.
Plug-in değildi yani onlar, evet. Yani tamam. 3 milyonlar seviyesindeydi. Bu rakamı gören herkes dedi ki ne oluyor? Yani o yüzden şu an talep olacaktır.
Şimdi Çinli markaların böyle avantajları var. Yani düşük üretim maliyeti vesaire gibi. Ki bu arada BYD biliyorsun Macaristan'da fabrika kuruyor. Avrupa pazarına böylece direkt giriş olacak. Ve Türkiye'ye de tabii o zaman gümrük vergisi ödemeden gelecek. Tabii burada bu fiyat lansmanı özel. Onun dikkatini çekerim. Büyük ihtimalle bu 2 milyon 300-2 milyon 400 civarında bir fiyattır. Normal fiyatı herhalde. Böyle bir hani karsız satış da olabilir bu. Onlar için pazara giriş. İkinci lansman bu. Evet. İkinci lansmanı bu BYD'nin mecburen. Dolayısıyla bu fırsat hani gidip incelemekten zarar gelmez diyeyim bu otomobili.
Dedim ya, inceleyenler çok beğenip hani sıraya giren arkadaşlarım var benim. Yani bana sordu.
Yani olabilir. Dedim, olabilir.
Yani kullanmadım, değerlerini beğendim. Bir bakın isterseniz dedim. Hani gidip kaporaya tıranlı var yani şu anda.
Herhalde bize de bir test aracı bir gün gelir ya, bakarız beraber.
Gelsin tabii, kullanalım bir bakalım nedir ne değildir. Aslında o aynen öyle. O yakıt değerleriyle benim onu uzun yolda kullanmam lazım.
Uzun yolda o değerlere ulaşamazsın, o mümkün olmaz.
Biliyorum canım. Yani 80 kilometrede bir duracağım ben. Depoyu fullleyeceğim, elektriği fullleyeceğim, hiç acele etmeyeceğim.
Tabii. O zaman Türkiye turuna çıkarsan bir sene sonra görüşürüz zaten.
İşte aynen. dönüş bugün mü?
Evet.
Tamam peki. Özledik seni, haftaya yayında olur musun peki? Var mı, nedir durum? Sen çünkü
Yok yok
Mayıs'ta da,
hafta.
Nisan Mayıs'ta da bayağı fulün fulü dolu gibisin şu anda.
Haftaya inşallah stüdyodayım ama ondan sonraki haftalar için söz veremeyeceğim.
Hani gelirsen ben de bir yerlere gitmeyi düşünüyorum da, o yüzden hani nöbeti devredeyim.
Ya yazın ben alırım nöbeti komple,
Aa,
sen merak
o
etme.
kadar diyorsun. Peki.
Evet.
Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen, değer veren bütün dostlara çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda da yine Türkiye'nin Kafa Radyosu, Kafa Radyo mikrofonunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşça kalın.